Artık biliyorum, 6. kısım başlangıç. Her sabah güne ilk bakış için perdelerimi açtığımda, gün nasıl olursa olsun, yağmurlu, sisli, kapalı, güneşli, kalbim minnetle dolar. Bir fırsat daha verildiği için. En iyi zamanlarda da, en kötü zamanlarda da hayatın bir armağan olduğunu kesinlikle biliyorum. Nerede yaşarsak yaşayalım, nasıl görünürsek görünelim, ne iş yaparsak yapalım, gerçekten önemli olan hepimizin bizi güldüren, ağlatan, üzen, özleten, zevk veren ve neşelendiren bir kalbinin olması. Sadece onu farklı şeylerle dolduruyoruz. İşte benim en sevdiğim 15 tanesi burada. Bahçeme sebzeler dikmek, pazar sabahları Stedman'a yaban mersinli limonlu krepler yapmak, her seferinde sanki 7 yaşındaymış gibi bayılır. Ön bahçede bütün köpeklerimi çözüp onlarla boğuşmak. Yağmurlu bir gün havada bir esinti, şöminede yanan bir ateş. Bahçemden sebze toplamak, güzel bir kitap. En sevdiğim yerde meşe ağaçlarının altında kitap okumak. Bahçemdeki sebzelerden yemekler yapmak. Vücudum uyanmak isteyene kadar uyumak. Kuş sesleriyle uyanmak. Bütün vücudumun nefes alıp vereceği kadar güçlü bir egzersiz. Bahçemdeki sebzeleri yemek. Dingin olmak. Sessizliğe kucak açmak. Her gün şükretmek, her gün bana bahşedilenleri sayarak günüme şükrederim. Bölüm olasılık. Yüksel, göklere karış, hiç görülmemişi gör, yola çık, kaybol ama mutlaka tırman. Vincent Millay. Potansiyelimi nasıl daha iyi gerçekleştirebilirim? Özellikle hayatımda, sırada ne olacağını düşünürken bu soruyu kendime hala sorarım. Girdiğim her işte, yaşadığım her şehirde gelişebileceğim kadar geliştikten sonra yola devam etme zamanının geldiğini hep bilirim. Bazen devam etmek beni korkuttu. Ama cesaretin gerçek anlamının korkmak, dizleriniz titrerken yine de adım atmak olduğunu da öğretti. Evrenin sizinle ilgili en büyük vizyonuna doğru ilerlemenin tek yolu cesur adımlar atmaktır. Eğer korkuya izin verirseniz sizi tamamen hareketsiz hale getirir. Sizi bir kez avucuna alınca da olabildiğiniz en iyi halinize ulaşmanızı sonsuza kadar engeller. Artık kesin olarak bildiğim bir şey var. Her neden korkuyorsanız, korktuğunuz şeyin hiçbir gücü yoktur. Güçlü olan korkunuzdur. Korktuğunuz şey size dokunamaz ama korkunuz elinizden hayatınızı alır. Ona her boyun eğdiğinizde siz gücünüzü kaybedersiniz. Korkunuzsa güçlenir. İşte bu yüzden önümüzdeki yol ne kadar zor görünse de endişenizden sıyrılıp ileri doğru adım atmaya karar vermelisiniz. Birkaç yıl önce günlüğüme şu soruyu yazıyordum. Korktuğum şey ne? Zaman içinde fark ettim ki genellikle dışarıdan cesur görünsem de içsel hayatımın büyük kısmını esaretle geçirmişim. Başkalarının beni sevmeyeceğinden korkuyordum. İnsanlara hayır dersem beni reddedeceklerinden endişeleniyordum. Yaptığım, düşündüğüm, hissettiğim, söylediğim, hatta yediğim her şey taşıdığım bu korkuyla bağlantılıydı. Korkunun kendimi tanımama engel olmasına izin veriyordum. Doktor Phil sık sık tanımadığınız bir şeyi değiştiremeyeceğinizi söyler. Korkumla yüzleşip kendimle ilgili inançlarımı değiştirmeye başlamadan önce hep korkuyla yaşadığımı ve korkumun bir tür kölelik olduğunu kabul etmem gerekti. Yazar Neil Donald Walsh, başkalarının senin hakkında ne düşündüğünü dert ettiğin sürece onlar senin sahibin olur. Ancak kendin dışında bir başkasından onay alman gerekmediği zaman kendine sahip olabilirsin diyor. Sizin yerinize oy kullanması için cesaretinizi çağırdığınızda, adım atıp sesinizi duyurup kendinizi değiştirmeye cesaret ettiğinizde veya sadece başkalarının norm olarak gördüğünün dışında davrandığınızda her zaman hoş sonuçlar alamayacağınız bir gerçek. Engellerle karşılaşmayı bekleyebilirsiniz. Düşersiniz. Diğerleri size deli diyebilir. Bazen sanki bütün dünya size kim olmayacağınızı ve ne yapamayacağınızı söylemek için ayağa kalkmış gibi gelebilir. Sizden beklenenlerin sınırlarını aşmanız insanların canını sıkabilir. Zayıflık anlarındaysa korkunuz ve kendinizden şüphe duymanız bocalamanıza sebep olabilir. O kadar yorgun olabilirsiniz ki vazgeçmek isteyebilirsiniz. Ancak daha kötü seçenekler de vardır. Bazen kendinizi yıllarca sefil bir tek düzeliğe saplanmış bulabilirsiniz. Günler boyunca pişmanlıkla sürünüp başkalarının ne düşündüğünü bu kadar önemsemeseydim hayatım nasıl olurdu diye merak edip durabilirsiniz. Peki ya tam da şimdi korkunun sizi engellemesine dur demeye karar verseydiniz? Ya onunla yaşamayı, dalgalarına kendinizi bırakıp hiç bilmediğiniz yüksekliklere çıkmayı öğrenseydiniz? Herkesin sizden beklediğine kulak asmamanın verdiği mutluluğu keşfedebilir, sonunda kendi ihtiyaçlarınıza kulak verebilirdiniz. Nihayetinde kendinizden başka kimseye hiçbir şey kanıtlamanız gerekmediğini öğrenirdiniz. Gerçekten korkusuz yaşamak ve sahip olabileceğiniz en iyi hayata ulaşmak için çabalamak işte budur. Cesaretinizin gerçek ölçütü, amacınıza ulaşıp ulaşmadığınız değil, kaç kere düşmüş olursanız olun, tekrar ayağa kalkmaya karar verip veremediğinizdir. Tamam, kolay değil ama artık kesinlikle biliyorum ki ayağa kalkıp en çılgın hayallerinizin peşinden gidebilme cesaretini göstermek size hayatınızın en büyük ödülünü ve en harika macerasını verecektir. Ayrıca gerçekten çılgınca olan ne var ki? Şimdi nerede olursanız olun, yeni bir başlangıçtan sadece bir seçim kadar uzaktasınız. Hayatımın belirleyici anlarından birini 3. sınıftayken yaşadım. Öğretmenim teslim ettiğim bir kitap özeti ödevini övmüş, sınıf arkadaşlarım kıskançlıkla çok akıllı olduğunu sanıyor diye fısıldaşmıştı. O günden sonra uzun yıllar boyunca en büyük korkularımdan biri, insanların beni kibirli biri gibi görmesi oldu. Bazı açılardan kilolarım bile dünyaya özrüm gibiydi. Bu şekilde sanki bakın sizden daha iyi olduğumu düşünmüyorum diyordum. İstediğim en son şey davranışlarımın beni kendini beğenmiş biri gibi yansıtmasıydı. Kız çocukları olarak çoğumuz iltifatları geçiştirmeyi öğreniriz. Başarılarımız için özür dileriz. Zekamızı olduğundan daha az göstererek ailemiz ve arkadaşlarımızla ilişkimizi dengede tutmaya çalışırız. Arabayı kullanan olmak isterken yan koltuğa razı geliriz. Bu yüzden pek çoğumuz yetişkinlikte de ışığımızı saklarız. Elimizden gelenin en iyisini dünyaya sunmamızı sağlayacak bütün o tutku ve azimle dolmak yerine eleştirileri susturmak için içimizi boşaltırız. Gerçek şu ki hayatımızdaki olumsuz insanlar asla tam olarak tatmin olamazlar. İster saklanın, ister parlayın, yeterli olduklarına inanmadıkları için kendilerini her zaman tehdit altında hissederler. Bir parçanızı bastırdığınız her seferde veya başkalarının sizi küçümsemesine izin verdiğinizde yaratıcınızın size verdiği kullanıcı el kitabını göz ardı etmiş olursunuz. Kesinlikle bildiğim şey şu, küçülmek için değil, çiçek açmak için buradasınız. Daha harika olmak için, daha sıra dışı olmak için, her anı kendinizi doldurmak için kullanmak üzere. 1989'da Gary Zukav'ın Mutlak Gücün Yolu adlı kitabında şunu okumuştum. Her eylem, düşünce ve duygu bir niyetle başlar. O niyet bir sonuçla birlikte var olan bir sebeptir. Eğer sebebe dahil olduysak sonuca dahil olmamamız mümkün değildir. Böylelikle işin özünde her eylemimiz, düşüncemiz ve duygumuz yani her niyetimizden sorumluyuz. Öyleyse hangi niyetlerin hangi sonuçları doğurduğunu anlamak ve yaratmak istediğimiz sonuçlara göre niyetlerimizi seçmek için varoluşumuza işaret eden pek çok niyetin farkında olmamız akıllıca olur. Bu paragraf hayatımı değiştirdi. Uzunca bir süredir ilk kez hayatımdan sorumlu olduğumu, yaptığım her seçimin bir sonuç doğurduğunu fark etmiştim. Bu sonuçlar ise genellikle beklentilerime denk düşmüyordu. Bunun sebebi beklentimin başka, niyetimin başka olmasıydı. Mesela başkalarını sürekli memnun etmeye çalışma niyetim istenmeyen bir sonuç doğuruyordu. Sık sık benden yararlanıldığını, kullanıldığımı hissediyordum. İnsanlar benden giderek hep daha fazla şey bekler olmuştu. O paragraftaki niyet ilkesi bana sorunun diğer insanlarda değil, kendimde olduğunu gösterdi. Sadece kendi benliğimden kopan şeyleri başkaları için yapmaktan mutlu olacağım şeyleri yapmaya karar verdim. Şu anda durumunuz ne olursa olsun, o durumun oluşmasında büyük rol oynadığınızı kesinlikle biliyorum. Her deneyimle, her düşünceyle ve her seçimle hayatınızı inşa edersiniz. O düşünce ve seçimlerin her birinin altında en derin niyetleriniz yatar. İşte bu yüzden ben bir karar almadan önce kendime şu önemli soruyu sorarım. Gerçek niyetim ne? Mutlak Gücün Yolundaki o paragrafı okuduğumdan beri bu soruya cevap vermenin insana nasıl rehberlik edebildiğini defalarca gördüm. Tersi de geçerli. Niyetinizin ne olduğuna bakmazsanız genellikle ilerlemenizin önüne geçen sonuçlarla karşılaşırsınız. Yıllardır sadece niyetleri bu tatmin edici bir hayat değil, evli olmak olduğu için ayrılmaları gerektiği halde evliliklerini sürdüren çok çift gördüm. Sonuç olarak o çiftlerin hepsi yakınlığı, gelişimi veya güçlü bir hayat inşa etmeye dikkate almadıkları ilişkiler yaşadılar. Eğer hayatınızda saplanıp kaldığınızı hissediyorsanız ve ilerleyemiyorsanız, geçmişteki amaçlarınızı gözden geçirerek işe başlayın. Dikkatli bakın. Ben en gerçek niyetlerimin genellikle gölgeler içinde saklandığını öğrendim. Kendinize sorun. Niyetlerim şu anda yaşadığım deneyimleri nasıl doğurdu? Niyetlerimi değiştirirsem ne tür farklı sonuçlar yaratırım? Benliğinizi yücelten seçimler yaparsanız hayatın sizin hakkınızdaki gerçek niyetine, en büyük potansiyelinize ulaşma şansına sahip olursunuz. Parayla hep cebimde bir kuruş olmadığında bile harika bir ilişkim olmuştur. Asla ona sahip olamamaktan korkmadım. Sahip olduğumda da takıntı yapmadım. Çoğunuz gibi ben de aldığım her maaşı hatırlıyorum. Sanırım bunu hatırlamamızın sebebi maaşın verdiğimiz hizmeti tanımlamaya yaraması ama maalesef bazıları aldıkları parayla kendilerini tanımlıyor. Aldığım maaşın ben demek olmadığını ilk kez 15 yaşındayken Bayan Asbury'nin kavgacı çocuklarına bakıp giyinirken her seferinde neredeyse bütün giysilerini fırlattığı evini toplamanın karşılığında saatte 50 sent kazanırken anlamıştım. Ayakkabıların, parlak renkli kolyelerin ve elbiselerin etrafa saçıldığı oda kıyamet gününe Macy's'te son indirim satışına benzerdi. Kapıdan fırlayıp çıkmak üzereyken nereye gittiğine veya ona nasıl ulaşacağıma dair herhangi bir bilgi vermeden "Ah bu arada canım ortalığı da şöyle bir toplasan olur mu?" derdi. "Eh bence olmazdı tabii. İlk kez şöyle bir topladığında öyle iyi bir iş çıkarmıştım ki sadece onun değil çocukların da odasını temizlediğimi görüp kesinlikle fazladan ödeme yapacağını düşünmüştüm. Asla yapmadı. Ben de onu bırakıp bana daha fazla para ödeyecek, çabalarımın değer göreceği başka bir iş buldum. Babamın dükkanından fazla uzakta olmayan bir tuhafiyecide saati 1,5 dolara işe alındım. İşim ortalığa çeki düzen vermek, rafları yerleştirmek, çorapları katlamaktı. Kasada durmama veya müşterilerle konuşmama izin yoktu. Bundan nefret ediyordum. 2 saat çalıştıktan sonra öğlen arası için, sonra da mesai bitimine kadar dakikaları saymaya başlamıştım. Ruhum daha 15 yaşındayken böyle yaşanmayacağını veya para kazanılmayacağını anlamıştı. Hayatımda hiç sıkılmadığım kadar çok sıkılıyordum. Böylece 3 gün sonra işi bıraktım ve babamın dükkanında çalışmaya başladım. Para almadan. Orada çalışmayı da sevmiyordum ama en azından insanlarla konuşabiliyordum. Ve geçen her saat ruhumun biraz daha karardığını hissetmiyordum. Yine de babam ne kadar istese de o dükkanın gelecekte hayatımın bir parçası olmayacağını biliyordum. 17 yaşına geldiğimde bir radyoda çalışmaya başlamıştım. Haftada 100 dolar kazanıyordum. İşte o sıralarda parayla ilişkimi kurdum. Ne iş yaparsam yapayım, radyoya başladığım günlerde hissettiğim duyguyu yaşamak istediğime karar verdim. Bu işi o kadar çok seviyordum ki, para vermeseler bile her gün gelirim ve burada olmaktan mutlu olurum. İşte o zaman bir şeyi kesin olarak bildiğimi fark ettim. Sevdiğin şeyi yaparak para kazanırsan aldığın her maaş bir ikramiyedir. Kendinize hayatınızın ikramiyesini verin. Tutkunuzun peşine düşün. Neyi sevdiğinizi keşfedin ve onu yapın. Hiçbir zaman rafting ya da bungee jumping yapan türden biri olmadım. Benim için maceranın tanımı bu değil. Şunu kesin olarak biliyorum. Hayatımızın en önemli macerası en yüksek zirveye tırmanmak veya bütün dünyayı yürüyerek gezmek olmak zorunda değil. En büyük heyecan hayallerinizdeki hayatı yaşamaktır. Belki siz de yıllar içinde konuştuğum o bir sürü kadın gibi her şeye ve herkese uyum sağlayabilmek için en derin arzularınızı erteleyip duranlardansınız. O dürtüyü genellikle boşluk ve huzursuzluk hissiyle gelen o fısıltıyı yapmanız gereken ayak uydurmak için kulak ardı ediyorsunuz. bir mantığa dayandırmanın ne kadar kolay olduğunu biliyorum. Eşiniz ve çocuklarınızın size ihtiyacı var. Kendinize adadığınız işiniz zamanınızın büyük bir kısmını alıyor. Peki ama sizi tatmin etmeyen işler için bu kadar çaba sarf ederseniz ne olur? Ruhunuzu emer, yaşam gücünüzü çalar. Bir bakmışsınız, tükenmiş, bunalmış ve öfkeli bir halde kala kalmışsınız. Bu yolda tek bir gün daha harcamak zorunda değilsiniz. Tekrar başlayabilirsiniz. Yeniden başlamanın yolu içinize bakmaktır. Bunun anlamı dikkatinizi dağıtanlardan sıyrılıp göz ardı ettiğiniz o sezgiye odaklanmaktır. Dışarısı ne kadar stresli ve karmaşıksa içeride o kadar sakin olmak gerektiğini öğrendim. Ruhunuzun size yönelttiği yerle bağ kurmanın tek yolu bu. Çok uzun zaman önce Baltimore'da WJZ'de genç bir televizyon muhabiriyken can atacağım türden bir görev almıştım. Birkaç televizyon yıldızıyla röportaj yapmam için beni Los Angeles'a gönderdiler. Heyecanlanmıştım. Bu tek başıma haberleri her zaman beraber sunduğum spiker olmadan iyi bir röportajcı olduğumu kanıtlamama fırsat olabilirdi. Ayrıca kariyer karnemi birkaç ünlü de eklemiş olacaktım. Ama Kaliforniya'ya vardığımda kendimi Hollywood akvaryumuna düşmüş bir balık gibi hissettim. Kendimden şüphe etmeye başladım. Ben kim oluyordum da öylece dünyalarına girip benimle konuşmalarını bekliyordum? Ülkenin her yerinden muhabirler davet edilmişti. Yerel habercilerden magazin ve yaşam muhabirlerinden oluşan bir güruh vardı. Her birimize gelecek televizyon sezonunda yer alacak ünlülerle görüşmek için 5 dakika verilmişti. Gerilmeye başlamıştım. Rahatsız hissediyordum. Acemi olduğumu düşünüyordum. Benden çok daha deneyimli ve daha büyük şehirlerden gelen diğer muhabirlerle birlikte orada olmak için yeterince iyi değildim. Bu yetmezmiş gibi sunacağı yeni bir program için orada bulunan Priscilla Presley'nin temsilcisi bana onunla konuşmak için 11. sıradaydım. İstediğin her şeyi sorabilirsin ama ne yaparsan yap Elvis'ten bahsetme. Röportajı terk eder dedi. Bu yeni yıldızlar ve menajerler dünyası sadece gözümü korkutmakla kalmamış, elimi kolumu da bağlamıştı sanki. 19 yaşından beri bir televizyon muhabiriydim. Zorlu koşullarda yüzlerce kişiyle röportaj yapmıştım. Konuştuğum insanlarla aradaki buzları kırabilmemle, dostça ilişki kurabilmemle övünüyordum. Ama gerçek yıldızlara alışık değildim. Gizli bir yetenekleri olduğunu, ünlü olmanın onları sadece farklı değil, bizim gibi sıradan insanlardan daha iyi yaptığını düşünüyordum. Ayrıca en gerçek sorular yasaklanmışken bu işi 5 dakika gibi bir zamanda nasıl kotaracağımı bilemiyordum. Bir sebeple tesadüf diyebilirsiniz. Ben Tanrı'nın işi diyorum. Beni Priscilla Presley'nin sırasından Mork and Mindy adında yeni bir diziye başlayan genç bir komedyenin sırasına aldılar. Ardından tanıştığım en teklifsiz, en ezber bozan, en rahat ünlü insanla bir röportajda geçirdiğim en coşkulu, en heyecan verici, en beklenmedik 5 dakikayı yaşadım. Söylediğim tek bir kelimeyi bile hatırlamıyorum. Ama pek bir şey söylemediğimi hatırlıyorum. Tam bir enerji volkanıydı. Bu adam her kimse çok büyük olacak diye düşündüğümü hatırlıyorum. Pek çok yüzünü göstermekten korkmuyordu. Robin Williams'la çok güzel bir zaman geçirmiştim ve röportaj seni nereye götürüyorsa oraya gitmen gerektiğini o sırada öğrenmiştim. Sazı eline almıştı. Benim de onun akışına kapılmam gerekiyordu. Böylece sıra bayan Priscilla ile röportaja geldiğinde kesinlikle dersimi almıştım. Çekingen davranırsan hiçbir şey başaramazsın. Elvis'le ilgili bir soru sordum. Röportajı bırakıp gitmedi. Aslında bana bir cevap bile lütfetti. Hayat size başka bir şey öğretmese bile bunu bilin. Elinize geçtiğinde şansınızı kullanın. Hayatımda yaptığım en büyük hatalar, başkalarının bana vereceği sevginin, benim kendime vermem gereken sevgiden daha önemli olduğunu düşünerek gücümü onlara teslim etmekten kaynaklandı hep. 29 yaşındayken yalanlara ve aldatmacalara dayanan bir ilişki yaşadığımı, bir kez daha beni küçük düşüren Bay X'in arkasından ağladığımı hatırlıyorum. Bütün akşam onu beklemiştim. Randevumuza saatler sonra gelmişti. Ben de nedenini sorma cüreti göstermiştim. Kapının önünde durup bana hakaretler yağdırışını hatırlıyorum. Bebeğim, senin sorunun özel biri olduğunu düşünmen. Sonra da arkasını döndü ve kapıyı suratıma çarptı. Henüz bir kız çocuğuyken kuzenim Alice'in erkek arkadaşından fiziksel taciz görmesine tanık olarak büyüdüğüm için bu tür bir davranışa asla izin vermeyeceğime dair kendi kendime söz vermiştim. Yine de terk edildikten sonra orada banyonun taşları üzerinde otururken çok net olarak gördüm ki Alice'le aramızdaki tek fark benim dayak yememiş olmamdı. Bay X hatalıydı. Ben özel olduğumu düşünmüyordum. Zaten sorun da buydu. Neden bana böyle davranılmasına izin veriyordum? Bütün bu kavrayışıma rağmen ilişkiyi bitirmek bir yılımı daha aldı. İşlerin yoluna girmesini, onun değişmesini umarak dua edip durdum. Hiç değişmedi. Bu sefer ilişkiyi bitirme gücünü bulabilmek için dua ettim. Bekledim, bekledim. Bütün bu süre zarfında her zamanki davranış kalıplarımı sürdürerek. Sonunda bir gün anladım. Ben Tanrı'yı beklerken Tanrı da beni bekliyordu. Benim için olması gereken hayatı yaşamaya veya sürdürdüğüm o hayatta boğulmaya karar vermemi bekliyordu. Olduğum şekilde gayet iyi olduğum gerçeğini fark ettim. Kendi kendime yeterliydim. Bu aydınlanma kendi mucizesini yarattı. O sıralarda Chicago'da bir sohbet programının seçmelerine çağrıldım. Eğer o ilişkiye takılıp kalsaydım, şu andaki hayatım asla gerçekleşmezdi. Hayatınızın gerçeği ne? Bunu bilmek sizin göreviniz. Bunu bulabilmek için gerçeğin size doğru, iyi ve sevgi dolu gelen her şey demek olduğunu bilin. 29 yaşımdan beri biliyorum ki sevgiden zarar gelmez. İnsana gerçekten iyi hissettirir. Her günü namusunuzla yaşamanızın yolu budur. Yaptığınız ve söylediğiniz her şey dünyaya kim olduğunuzu gösterir. Kendinizi gerçeğinizle gösterin. Her zaman kendimi seçmeye karar verdiğim anı asla unutmam. O sırada ne giydiğimi, mavi bir balıkçı yaka kazak, siyah kumaş pantolon, nerede olduğumu, patronumun ofisinde, oturduğum koltuğun görüntüsünü ve hissini, kahverengi şal desenli çok büyük, aşırı sert, hatırlıyorum. Baltimore televizyon kanalının genel müdürü olan patronum, Chicago'da başarılı olman imkansız. Mayın tarlasına yürüdüğünün farkında değilsin. Kariyerinin ipini çekiyorsun demişti. Orada kalmam için elindeki bütün taktikleri, daha fazla para, şirket arabası, yeni bir daire, son olarak da başaramazsın diyerek göz korkutmayı denemişti. Haklı olup olmadığını bilmiyordum. Başarılı olacağıma inanacak kadar özgüvenim yoktu. Yine de ayağa kalkıp kapıdan çıkmadan önce ona şunu söyleyebilme cesaretini kendimde buldum. Haklısın. Başarılı olamayabilirim ve bir mayın tarlasına yürüyor olabilirim. Ama ölmezsem en azından kendimi geliştirebilirim. O anda mutluluğu seçmiştim. Korkmamayı ve ilerlemeyi seçtiğim için bu mutluluk her gün bana eşlik etmeye devam ediyor. Baltimore'da kalmak güvenli bir tercih olurdu. Ama patronumun ofisinde otururken beni kalmaya ikna etmesine izin verirsem, bunun kendimle ilgili düşüncelerimi sonsuza kadar etkileyeceğini biliyordum. Hep kalmasaydım ne olurdu diye düşünecektim. Oradaki tek bir seçim hayatımın yönünü tamamen değiştirdi. Canlı ve kendimden hoşnut bir ruh halinde yaşıyorum. Benim mutluluk tanımım bu. Bu ruh halinin yakıtı ise kendime adadığım her şeye, işime, iş arkadaşlarıma, evime, özgür ve huzurlu aldığım her nefese duyduğum minnete karşı hissettiğim tutku. Bunu daha tatlı yapansa mutluluğumu benim yarattığımdan emin olma. Bu benim seçimimdi. 6. kısım son.